Eylül.
Ayrım 4.
Reyya köpürerek, canım ortada bir şey yok, bir yere giden yok diye haykırıyor. Hacer, sade gitmek isteyen var diye eğleniyor. Hanımefendi gülümseyerek ağır ağır söyleniyordu. Galiba herkesten habersizce kaçacaklar. Zavallı Suad'ın suçu yok ki, götürmek isteyen Süreyya. Fatin tekrar iki lokma arasında ve karı kocasına her zaman boyun eğmek zorundadır ilkesini söylüyordu. Bu durum dadının dönüşüne kadar sürdü. O da ancak cumartesi günü öğleyin gelebildi. Senin baban kolay kolay bu kadar uğraşmazdı ama bilmem ki ne yazdın. 3 gündür bunlar için uğraştı durdu diye Suad'ın eline bir zarf verdi. Suat hemen zarfın kenarını yırttı. Gözlerinin nemlenmesi nedeniyle zarfı iyice göremiyordu. Bu içi dolu zarfı açamıyor, eli titriyordu. Sonra koştu, balkonda konuşan Necip ile Süreyya'nın arasına atıldı. "Yalıya gidiyoruz," dedi. Süreyya'ya bakıyordu. Önce inanamadı. "Ne oluyor, niçin?" diye soran gözlerle bakarak Suat'ın gösterdiği banknotları alıyordu. Sonra birden "Bu ne, bunlar ne, nereden?" diye sordu. Suat eliyle ağzını kapayarak sus diyor, öbürü kim gönderdi diye sorarken babam, babam yanıtını veriyordu. Sonra oraya oturup alçak sesle şimdi bu parayla kimseye haber vermeden gidip yalıyı tutmalı. Sonra da hepsinin gözünün önünde buradan çıkıp gitmeli dedi. O zaman 3 kişi karar verdiler ki yalı tutuluncaya kadar kimsenin bir şeyden haberi olmayacaktı. Yalı tutulunca köşkten yalnız hanımefendiye haber verilerek sıvışılacak, herkes bir sabah kafesi boş kuşları uçup gitmiş bulup şaşacaktı. Şimdi oradaki hayatı, masrafı düşünüyorlar, herhalde 15 lira ile idare edebileceklerini sanıyorlardı. Süreyya, ah bir kere oraya gidelim de aç kalalım diyordu. Sonra Necip'e dönüp artık bize misafir gelirsin diyor. Suat elbette elbette diyerek Necip Bey'i 3 gündür yalnız bunun için yalı birlikte gidilip tutulsun diye alıkoyduğunu itiraf ediyor. Artık kurduğu düzenin ne olduğunu anlatıyordu. Süreyya seviniyor. Ah Suat, Suat diyor ve sabredemeyerek şimdi gidip her şeyi onların yüzüne haykıracağım. Hepsine birden yarın yalı tutuluyor diyeceğini söylüyordu. Suat aman Süreyya sabret 2 gün daha diye yalvarıyor. Necip zaferin tamam olması için 2 gün daha beklemenin iyi olacağını kabul ediyordu. Süreyya çocuk gibi olmuştu. Hemen taşınırız diyordu. Hemen o gün. Aman burada 1 dakika durmayalım. Şu uğursuz yerden kurtulalım. Ah ne zevk Necip ne zevk. Hepsine birden. Biz yarın gidiyoruz artık. Bugün yalı tutuldu. Demek ne zevk. Billahi Fatih'in lokması boğazında kalır. Gözlerinin ne hırsıyla açıldığını buradan görüyorum. Ah o gün bir gelse, o gün, o saat bir gelse. Hemen karar verildi. Yarın pazar değil miydi? Erkenden Necip'le Süreyya gidecekler, küçük, şık bir yalı tutacaklardı. 30 liraları vardı. Suat yetişmezse diye kaygılanıyor, Necip güvence veriyordu. Ötesi kolay, asıl gerekli olan elde. Ve birden Necip kendisini hatırlayıp düşündü ki bu işte o pek yabancı olduğu için hiçbir söz hakkı olamazdı. Fakat onlar kendisini o kadar coşkuyla, o kadar dostlukla bu işe karıştırıyorlardı ki artık isteği dışında gelişen olaylara kapılmaktan başka çaresi yoktu. Akşam sofraya oturup da Fatin yine 2 lokma arasında ağzı gözleri açık olarak yalıdan söz ettiği ve yan bir bakışla beyefendiye sırıtıp hoşa girtmeye çalıştığı zaman 3 günlük yenilginin acısı çıkmış oldu. 3 genç zevkle birbirlerine bakıştılar. Süreyya kendisini tutamayıp sakin göstermeye çalıştığı sevinçli bir ses ile "Evet yarın gidip tutacağız" diyordu. Hacer gülerek "Hangi han satıldı acaba?" diye eğlendi. Beyefendi yalnızca yemeğiyle meşgul, Mahmut Paşa'da han mı yok, bir tanesini satmıştır diye mırıldandı. Fatin gülerek yemek arasında boğuluyor gibi vallahi de billahi de diyordu. Süreyya bütün söyleyecekti fakat Suat o kadar derin, yalvaran bir bakışla baktı ki karşıdan Necip Süreyya'nın bu bakışlara dayanamayıp susmasına hak verdi. Yemekten kalktıkları zaman 3 dost Süreyya'nın küçük odasına geçtiler. Balkona çıkmış olan Suat havaya bakarak "Hava pek kapanık, Allah vere de yağmur yağmasa" diyordu. Süreyya artık gülünç bir tavırla "Ne?" dedi. "Yağmur mu? Taş yağsa vallahi yine gideriz." Değil mi Necip? Necip gülerek hay hay dedi. O zaman yeniden konuştular. Yarın nereye gidip yalıyı nasıl tutacaklarını görüştüler. Suat Emirgan'dan aşağı olmamasını istiyordu. Beykoz olsa fena mı diyordu. Necip karşı yakayı yeğleyerek yeni köyde ya da yeni mahallede küçük bir şey bulabileceklerini söylüyor. Oralarda içerilerdeki evler bile yalı gibidir diye onları teşvik ediyordu. Suat'ın asıl isteği tenhalık idi. Dörde kadar konuştular. Süreyya bol bol hayal kurarak yaz hayatını bin türlü sözlerle şimdiden düzenliyor, Suat ufak tefek bazı görüşler ileri sürerek ona başka eklemelerde bulunuyordu. Süreyya bir sandal bulacaktı, gülerek bir de araba diyordu. Suat mahzun mahzun başını sallarken, bu kadarı da fazla olur değil mi? Asıl o zaman aç kalırız işte diye içini çekiyordu. Yalıda sürülecek zevkleri şimdiden aşırıya vardırarak bundan zevk duyarken birdenbire aman bu söylediklerimizi yapmak için bütün yaz yetişmeyecek diye gülüşüyorlardı. Ve Necip son dakikalarda garip bir hüzün içine gömülerek bu mutlu karı kocaya bakıyor, eğer evli olmak bu ise bunun hiç de kötü bir şey olmadığını düşünüyordu. Fakat bu evliliğin nasıl olağan dışı koşullarla, rastlantılarla gerçekleştiğini düşünerek iyi yürümeyen birçok evliliği göz önüne getiriyor kendi kendisine. Mümkün değil, mümkün değil böylesine bir talihe ulaşamayacağını, bu kadar uyumlu bir kadını hiçbir zaman bulamayacağını, yoksun ve aşağılık hayatını yaşlılığa kadar böyle yalnız ve mutsuz sürükleyeceğini kuruyordu. Yarın erkenden kalkılacağından erken yatılmak tavsiyesiyle dağıldıkları sırada Necip bu düşüncelerle doluydu. Odasına gitmek için balkona geçtiği zaman iri rüzgarla karışık damlaların yağdığını görerek bu serinlikten yararlanmak için orada durdu. Alnını bir direğe dayadı ve gecenin karşısında bir süre öylece kaldı. Kendisini, hayatını düşünüyordu. Evlenme konusundaki kararı ara sıra gücünü kaybediyordu. Şimdi yine o zayıf zamanlarından biriydi. Bu karı koca arasında tanık olduğu anlaşma ve yakınlık, bu sıcaklık, bu birinin küçük bir isteği için öbürünün canını verecek derecede telaşı, bu sakin ve mutlu sevgi onu harap ediyordu. Bütün başarıları birer düş kırıklığı ve azap olan kendi hayatının uzun uzun arzu edilmiş, çalışılmış, kazanılmış başarılarında bile böylesine sağlam, böylesine fedakar, böylesine sevecen ve sıcak içtenliğe ulaşamamıştı. Birçok mutluluğu ya zehirli bir ayrılık ya da aşağılayıcı bir kayıtsızlıkla bitmiş, hiçbiri en mutlu zamanında bile şu mutluluğun dinginlik ve hoşluğuna benzeyememişti. Ve bu hayatı tatmadıktan sonra yaşamak ona pek boş, pek boş geliyordu. Niçin diyor bu soruyu sonra üzüntü ve bezginliğin sonsuz nakaratı neye iyi hitabı izliyordu. Onun zevkin hayhuyuna tutulmuş, serüvenlere yatkın olan yaratılışı bunlarla anlaştığı için ikinci bir huy olmuş, şimdi kendisinde sükun ve şefkate, gölgeye, yücelik ve şiire susamış bir eğilim uyanmaya başlamıştı. Hayatın en memnun olduğu anında bile ruhundaki eksiklik duygusu bir başka ihtiyaç ile dağlanıyordu. Şimdi sanıyordu ki bu ihtiyaç ancak böyle sıcak bir sevgiyle, böyle dostçasına bir bağlılıkla giderilebilecek. Ilık bir rüzgarla büyük büyük mutluluklar uçuşarak geçtikçe seyrek, ağır damlalar serpiliyor, çevresinde bunların yapraklara düşmesinden ileri gelen ölçüsüz bir ses hışıldıyordu. Necip ıslandığını fark edip karanlığın içinde odasına giderken durdu. Yanı başında şimdi işitiyorum sandığı rahat soluk alıp verişlerle uyuyan bu karı kocanın büyük bir saygıyla mutlu olmalarını diledi. Layık olan mutlu olur düşüncesi bir süre kafasının içinde dolandı. Odasına geçip soyunurken hala bunu düşünüyordu. Evet dedi, layık olan mutlu olur ya da Goethe'nin dediği gibi layık olan kazanır. Ve kazanamayan layık değildir. Sabahleyin Süreyya'nın sesini işitip uyandığı zaman hemen yeni uyumuş gibiydi. O kadar başı küflü ve ağır kalktı. Fakat pancurları açıp da dışarıdan taze, yeşil, parlak bir yaz sabahı bütün neşe ve tazeliği ile içeri dolduğu zaman derin bir ferahlık duydu. Süreyya, "Çabuk, çabuk treni kaçıracağız." diyordu. Sonra balkonun parmaklığından aşağı sarkıp "Araba hazır mı Selim, araba!" diye haykırdı. Necip 5 dakika sonra hazırdı. Onları odalarının önünde buldu. Suat tavsiyelerini bitiremiyor, tekrar ediyordu. "Aman Süreyya, Allah aşkına!" derken Necip birden dün geceki düşüncelerine döndü, gülümsedi. Suat arabaya kadar yanlarında gelmişti. "Süreyya, bağın kapısına kadar gel, orada seni bırakırız, dönersin," diyor. Suat "ya bırakmazsanız?" diye tereddüt ediyordu. Necip Suat'ın gözlerinde istasyona kadar gitme isteğini okuduğundan "istasyona gelseniz de yine araba ile dönseniz daha iyi olmaz mı?" dedi. Karı koca ikisinin de bunu istedikleri, hemen gösterdikleri sevinçli kabulden anlaşılıyordu. Araba hareket etti. Bağın bozuk yolundan bazen devrilecek gibi giderken Necip şu 10 dakikalık mesafede bile birlikte olmak için, hatta açıkça itiraf edemeyecek kadar istekli olan bu iki kalbin şimdi yetişmek telaşıyla birbirlerine bakmadıklarına dikkat ederek "birlikte olmak yetiyor," diyor ve yeniden bulanık ve tortulu cevap vermek ya da tutunmak için düşünceleri hep kırıklığa uğrayarak tekrar bu hali bile bir mutluluk derecesine çıkaran yakıcı, kavurucu değil, yatıştırıcı aşkı, hayır bu aşk olamaz, kalp bağlılığını düşünüyordu. Tren hareket ettiği zaman istasyonun arkasında arabasından kendilerine bakan Suad'ı aradılar. Elleriyle selamlar göndererek uzaklaşırlarken onun da araba ile yola düzüldüğünü gördüler. Vagonda iki kişi yalnızdılar. Necip nasıl olup da Süreyya'nın şimdi bu noksanını duymadığına şaştı. Bu kadar bağlılık üzerine bu ayrılık belirli bir süre içinde olsa kalbi elbette hüzünlendirmeliydi. Ve bu kadar sadık bir aşkın bile böyle hüzünleri olduğunu düşünerek boynunu büktü. Süreyya başını trenin hızından doğan havaya tutmuş, yarı durgun susuyordu. Sonra "bakalım ne yapacağız?" dedi. Daha sonra ekledi. "Sahi güzel bir şey bulursak Suat ne sevinecek, değil mi?" Evet, Suat. Şimdi onsuzluktan böyle hüzünlü iken bu düşünce onu sevindirmek, onun sizi beklediğini, şimdi düşüncelerinde sizinle olduğunu, onu her an yanınızda hissettiğinizi bilmek, hissetmek, yanınızda görmek. Bu mahzunluğa sonsuz bir tat veriyor, sevilen, için çekilen ezaları bir gam damlasıyla karışık bir hoş sarhoşluk haline getiriyor, zaman geçtikçe bir acınma kadar tatlılaştırıyordu. Süreyya, "ah bak, bu akşam bizi araba ile beklemesini tembih etmeyi unuttuk," diye yerindi. Sonra hemen, "ama sanırım kendisi düşünür ve gelir," dedi. Geleceğini düşünmeseydi haksızlık edecekti. Çünkü Necip Suat'ı onun kadar tanımadığı halde bile bundan şüphe etmiyordu. Ve birden kendisinde her zaman var olan her şeyi inceleme kuruntusuyla bu mutluluğunda derinliklerine girip gerçeği öğrenme merakına düştü. Bunların da göründükleri kadar mutlu olmadıklarını, Suat'ın da aslında bu kadar kusursuz olmadığını tekrar etmeye başladı. Kendisinin bunların karşısındaki hayran durumunu pek gülünç buluyordu. İşin karşıdan böyle göründüğünü, aslında kim bilir neden ibaret olduğunu söylerken niçin hiçbir kusur belirtisinin gözüne çarpmadığını soruyordu. Birden bir tepkiyle, "bu kadarı da bir başarı değil mi? Bakalım ben bu kadarına bile erişebilecek miyim?" dedi. Akşama kadar dolaşıp içle işlerini sevine sevine bitirdikten sonra trene geldikleri zaman büyük bir rahatlık duydular. Önlerinde memnun ve neşeli geçecek birkaç gün vardı. Süreyya başarılı olduğu zamanlardaki tavırlarıyla hayal kurarak anlatıyordu. Şimdi Suat'ı bulacaklar, ona anlatacaklar. Süreyya'nın mücevher kutusu, fil dişi yuva diye tanımladığı yalıyı o ne kadar sevecek. Sonra evdekileri nasıl şaşırtacaklar. Süreyya hepsinin taklitini yapıyordu. Fatin kuduracak, beyefendi köpükler saçacak. Necip, "ya Hacer?" dedi. "Hacer mi? Görürsün, o da kocasına bir yalı diye tutturacak." Sonra gülerek, "fakat Fatin vallahi onu boşar da öyle bir halt etmez," dedi. Süreyya asıl Fatin'i görmek istiyordu. "Ah şu Fatin," diyordu. "Patlayacak, patlayacak." Sonra birden, "patlasa da Hacer de kurtulsa," dedi. Necip, Suad'ın ciddiyet ve dayanma gücü yanında Süreyya'nın böyle küçük duygulara kapılışına bakıyor. Fakat kendisi de Fatin'i, o kısa boynu, daima para görür gibi akı çok gözleri, başını çevirmeden sağa sola bakışı ile o kadar iğrenç buluyordu ki hak veriyordu. İstasyonda Suad'ı bulur bulmaz bütün emelleri alt üst oldu. Süreyya ona müjdeyi verirken o, "Boşuna her şey bozuldu," dedi ve merak ettiklerini görerek anlattı. "Ben dadıma tembih etmeyi unutmuştum. Hepsini Hacer'e söylemiş. Şimdi herkes biliyor."
Ayrım sonu.